家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Aralık 2018 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Murat Pazarbaşı ile birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyo konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti ilk robot İlkay için. Profesör Doktor Metin Sitti insan vücuduna enjekte edilecek robotlar tasarlıyor. Sitti ilk robotta kaybettiği kardeşi İlkay'ın adını verecek. Dünyanın gözde araştırma kurumlarından Max Planck Enstitüsü'nün ilk Türk direktörü olan Sitti'nin geliştirdiği milimetrik robotlar ilacın doğru yere doğru biçimde uygulanmasını sağlayacak. Spiral şeklindeki robot kan pıhtısını açacak. Kağıt biçimindeki elastik robot ise uçan halı gibi hareket ediyor. Babasını da kanserden kaybeden Sitti şunları anlattı. Kız kardeşim beyin cerrahıydı. Onunla hep minyatür robotlarla tedavilere nasıl çözümler bulabileceğimizi konuşurduk. Onu 37 yaşında bir trafik kazasında kaybettik. Ona sözüm vardı. İlk robotun adını kız kardeşimin adı olan İlkay koyacağım demiş Hürriyet gazetesi. Oradan aktaracağımız bir başka haber, gözler Macron'da. Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden sarı yeleklilerin esas hedefi haline gelen Macron'dan bu hafta tavizler bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün işçi, işveren, senato ve ulusal meclis temsilcileriyle bir araya gelecek. Macron'un çözüm için yeni önlemler açıklaması bekleniyor. Milliyet gazetesinin manşeti 2000 sokağa girilemiyor. Bir felaket yaşanmadan çözüm bulunmalı. İstanbul'un bazı bölgelerinde bırakın itfaiyeyi otomobillerin bile geçeceği genişlikte yol bulunmuyor. İstanbul'da geçen hafta yaşanan iki yangında da itfaiye ekipleri dar sokak ve hatalı park engeliyle karşılaştı. Aynı engel İstanbul'un neredeyse tamamında var. Değil itfaiye aracı, otomobilin bile geçemeyeceği sokaklar olası bir yangın veya afet durumunda ulaşılamaz halde. En riskli bölgeler ise Tahtakale, Bayrampaşa ve Galata. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Onursal Başkanı Profesör Abdullah Kılıç, kentte 2000 sokağa itfaiye aracının giremediğini söylüyor. Dar sokakların olduğu bölgelerde yangın hidrantlarının artırılması ve milli itfaiye istasyonlarının kurulması gerektiğine dikkat çeken uzmanlara göre İstanbul'da taşıma suyla yangın söndürülüyor. 6 şehir için kritik toplantı, hemen yandaki haberin başlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ittifak yapılacağına dair son kararı vermek üzere bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Bahçeli'nin X artı Y eşittir Z şeklinde olarak açıkladığı formül çerçevesinde 6 ildeki ve bazı ilçelerdeki ittifak süreci ele alınacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Akdeniz Kalkanı. Yeni Şafak ekibi sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'yı Yunan tacizlerinden koruyan donanmayla bir gün geçirdi. Akdeniz Kalkanı harekatı kapsamındaki 179 mil açıkta görev yapan birlikler Doğu Akdeniz'deki en küçük hareketi bile kontrol altında tutuyor. Batı Görev Grup Komutanı Tuamiral Yalçın Özkütük, "Taciz ve engellemelere fırsat vermiyoruz," dedi. Ekibimiz Barbaros'un bulunduğu bölgeye 47 personeli bulunan TCG Kalkan ile ulaştı, diyor Yeni Şafak gazetesi. Kalkana ait bir botla "Daima Muzaffer" sloganıyla görev yapan TCG Gaziantep'e çıkıldı. Koruma görevi dönüşümlü yapılıyor. O gün görev TCG Gaziantep ve TCG Gökçeada fırkateynleriyle TCG Bozcaada ve TCG Bandırma korvetlerindeydi, demiş ve günden ayrıntılar, fotoğraflar aktarıyor Yeni Şafak gazetesi. Fener düşme hattında bir başka haber, Yeni Şafak gazetesinden aktaracağımız: Sarı Lacivertliler deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak haftayı 16. sırada kapattı. Fenerbahçe'nin düşme hattına yerleşmesi bardağı taşıran son damla oldu. Sarı Lacivertli taraftar kendilerine tarihin en kötü sezonunu yaşatan Başkan Ali Koç'a İsyan bayrağını çekti. Twitter'da başlatılan Ali Koç istifa kampanyası trend topic olurken binlerce taraftar Koç aleyhine ağır yorumlar paylaştı. Sabah gazetesinin manşeti FETÖ'cü İpek'ten Londra'da kilise. FETÖ'nün finansörü firari Akın İpek, halktan topladığı parayla İngiltere başkentinde 4 malikane satın aldı, bir de kilise yaptırdı. Hain örgüt FETÖ'nün büyük finansörü Akın İpek'in Türkiye'den kaçmadan önce halka arz edilen Koza Altın anonim şirketinin parasıyla Londra'da 4 malikane ve bir bina aldığı ortaya çıktı. Malikanelerin değeri 30 milyon doları buluyor. FETÖ'cü İpek aynı bölgede satın aldığı binayı ise çevredeki İngilizlere şirin görünmek amacıyla kiliseye dönüştürdü. Akın İpek, Lüksemburg'daki banka hesabında bulunan 84 milyon avroya konulan blokajı kaldırmak için de çok uğraştı ama başaramadı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aleyhine açtığı 6 ayrı davayı kaybetti. Türkiye gazetesinin manşeti FETÖ'cü İpek evini kilise yapmış. Milletin parasıyla İngiliz'e şirin görünme çabası, diyor Türkiye gazetesi. Terör örgütünün kasası Akın İpek halktan çaldığı parayla 4 malikane alıp bir evini de kiliseye çevirmiş, diyor gazete. Akşam gazetesinin manşeti Fırat'ın doğusunda ordu hazırlığı. Jeffrey Ankara'da Münbiç için süreci hızlandırma sözü verirken Genelkurmay Başkanı Dunford, Suriye'nin doğusunda 40 bin kişilik bir gücü eğiteceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü YPG-PKK ile olan ilişkisini daha da güçlendiriyor. Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'de 8 bin Suriye Demokratik Güçleri üyesine eğittiklerini belirterek, istikrarı sağlamak için toplam 40 bin kişiyi eğitip donatacağız dedi. Dunford, bölgedeki Amerikan askerlerinin çekilme ihtimaline dair bir soruya ise yakın bir zaman içinde böyle bir plan yok yanıtını verdi. Diriliş Postası'nın manşeti Avrupa feodalizmin eşiğinde. Fransa'da ekonomik gerekçelerle başlayan sokak hareketleri Hollanda ve Belçika'ya sıçradı. İtalya'da ırkçılar sokağa inerken Sırbistan'da muhalifler hükümeti protesto etti. Avrupa genelinde yükselen ırkçılık, tam bağımsızlık isteyen özerk yapılar ve artan olaylar yaşlı kıta için orta çağ karanlığına dönüş sinyalleri veriyor. Milat Gazetesi'nin manşeti devlet birleştirir, kendi rızasıyla evlenenleri suç diye ayırmak reva mıdır diye soruyor Milat Gazetesi. Kendi rızasıyla erken yaşta evlenen binlerce insan devlet suçtur dediği için hapiste, aileleri ise mağdur. Devletin birleştirmek yerine ayırmasını eleştiren uzmanlar örfümüze uygun yeni düzenleme istedi. Star gazetesinin manşeti hedefe 2 kaldı. 168 milyar dolarlık ihracat yeni rekora koşuyor demiş gazete. Döviz ve faiz operasyonlarını püskürten Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, İhracatçılar olarak 170 milyar dolarlık yıl sonu hedefine adım adım yürüyoruz dedi. Ekonomide yaşanan spekülatif ataklara rağmen Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri olarak yılın başında verdikleri sözü tuttuklarını belirten Gül'e, bu yılın tarihimizde rekorlar yılı olacağını ilan etmiştik. Yıl bitmeden 168.1 milyar dolar seviyesini yakaladık. 170 hedefimize az kaldı. 2019'da farklı olmayacak, yine rekorların kırıldığı bir yıl olacak dedi. Bugün son gazetemiz Dünya Gazetesi olacak. Dünya Gazetesi'nin manşeti 2019'da dünya turizm ve perakendeden kazanacak. Yatırımcı için zor yıl olarak nitelendirilen 2018'i geride bırakıyoruz. Ancak The Economist'e göre bu yıl yaşananlar 2019'daki zorlukların habercisi. The Economist'in 2019'da dünya çalışması, yeni yılda ticaret savaşları, faiz artışları, yavaşlama ve borçların yarattığı kaygılar, otomotiv, madencilik, bankacılık sektörlerinde sorunları büyütebilir. Orta sınıfın verdiği destekle altyapı perakende, turizm ve seyahat sektörlerinde büyüme bekleniyor demiş Dünya Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. İbrahim Coşkun hattımızda bizi bekliyor. İbrahim Coşkun, günaydın.
Günaydın Arzu.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, siyasetin gündemi gerçekten oldukça yoğun. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek İnsanlığın Medeniyeti programına katılacak. Ve İnsanlığa Umut Türkiye sergisini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmesi ve buradaki bütçe görüşmelerine katılması bekleniyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu toplantısına başkanlık edecek. Ve akşam saatlerinde de MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek diyelim. Tabii yerel seçimler yaklaşıyor. Partilerin de ittifak arayışları sürüyor. AK Parti'de 74 ilin adayları açıklandı bildiğiniz üzere. İstanbul ile 6 ilin adayıyla ilgili son nokta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde konulacak. Bu görüşmenin de yakın zamanda yapılmasını bekliyoruz. Bir diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler sürüyor. İki parti Ankara için ortak aday çıkaracak mı? Bu sorunun cevabı da Kılıçdaroğlu Meral Akşener görüşmesinde belirlenecek, ancak takvim henüz netleşmedi. Ancak iki liderin de yakın bir zamanda bir araya gelmesi bekleniyor. Hemen ekonominin gündemiyle devam edelim. Büyüme rakamları açıklanacak bugün. Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini de internet sitesinden duyuracak. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da Aralık ayına ilişkin beklenti anketini duyuracak. Bu arada FETÖ'ye ilişkin davalar, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalar da devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde yurtta sulh konseyi üyelerinde aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davası Ankara 17 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Gündem dediğimiz gibi oldukça yoğun. Şimdi aktaracaklarımız böyle. Söz tekrar sizde.
İbrahim Coşkun, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı. Murat Pazarbaşı, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Bugün gündemdeki başlıkları, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz İbrahim Coşkun da söyledi. Bütçe görüşmeleri başlıyor. Yaklaşık 10-12 günlük bir maraton başlıyor anladığımız kadarıyla. Neler söyleyeceksiniz?
Evet, oldukça yoğun bir maraton, 12 gün sürecek. Bugün saat 13'te başlıyor. Yarından itibaren de her gün 11'de, hafta sonları da dahil, aralıksız bir şekilde devam edecek. 21 Aralık'a kadar az önce arkadaşımız da ifade etti. Bugünkü görüşmeler aslında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri. Eski dönemde hatırlayacağı gibi dinleyenlerin kabine üyeleri, bakanlar, tam kadro o görüşmelerde yer alırdı. Ama bugün birazcık daha farklı bir görüşme süreci yaşanacak. Öncelikli olarak saat 13'te başlayacak dedik. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bütçe sunumuyla başlayacak bütçe görüşmeleri. Meclis Başkanı Binali Yıldırım bu görüşmeleri yönetecek. Bir yandan da tabii kendisinin İstanbul'la ilgili adaylık süreci telaffuz edildiği için aday olması halinde de son mesaisi bu bütçe görüşmeleriyle ilgili olacak da diyebiliriz Binali Yıldırım'a ilişkin. Sonrasında Berat Albayrak'tan sonra parti grupları adına sözler başlayacak. Bir saatlik bir süre var her partinin. İlk olarak HDP eş genel başkanları söz alacaklar. İki isim kürsüde olacak. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini dile getirecek. Sonrasında da Milliyetçi Hareket Partisi adına Devlet Bahçeli değil, bu kez grup başkan vekilleri kürsüde olacak. İyi Parti ve ardından AK Parti adına da yine Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Elvan'la grup başkan vekili Mehmet Muş söz alacak. Hükümet adına daha önce Başbakan bu konuşmaları yapardı ama yeni dönemde bu görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay üstlenecek. Hükümet adına o kürsüde olacak. Berat Albayrak'ın yanı sıra bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirecek. Oldukça yoğun, hararetli bir görüşme olmasını bekliyoruz. Her bütçe mesaisinde olduğu gibi muhalefet partileri bütçeye itirazları dile getirecekler. İktidar partisi, yani birinci olan parti AK Parti, bütçeyle ilgili düşüncelerini dile getirecek. Dediğimiz gibi Binali Yıldırım için de belki aday olması halinde de son mesaisi bu bütçe görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklamanın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilişkin açıklamanın bütçe görüşmelerinden sonra yapılacağını ifade etmişti. Yani 22 Aralık'a kadar bir süre var. Bu süre zarfında bu çalışmalarda yer alacak Binali Yıldırım. Ama önümüzdeki süreçte de son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa bizim beklentimiz 22'sinden sonra da Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak AK Parti'nin Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması dediğimiz gibi 12 gün sürecek. Aralıksız hafta sonları da bu görüşmeler, bütçe görüşmeleri yapılacak. Bu süre zarfında partilerin grup toplantıları olmayacak. Meclise ziyaretçiler de gelmeyecek. Yoğun bir şekilde meclis 2019 bütçesinin görüşmelerini gerçekleştirecek.
Peki, ama işte sizin de bütçe görüşmelerini anlatırken bile söylediğiniz yerel seçim gündemi gündemin ilk sırasında aslında. Yavaş yavaş adaylar belirleniyor. Ama en önemli şehirlerin adayları henüz belirlenmedi. Partilerin ittifak çalışmaları var. Ankara, İstanbul özellikle CHP için ve Millet İttifakı için bekleniyor. Neler yaşanıyor o süreçte, sizden dinleyelim.
Aslında birkaç haftadır yoğun bir şekilde hep anlatıyoruz yerel seçimle alakalı. Gözler liderlerin yapacağı görüşmelerde ibaresi sıkça kullanılıyor Ankara'da. Bu hafta artık o en üst noktada dillendiriliyor. Hani bu hafta içi hem Cumhur İttifakı tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme, hem de Millet İttifakı tarafında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmeleri bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Beklenti birazcık daha hafta başında bu görüşmelerin yapılması. Cumhur İttifakı kanadında çalışmalar büyük oranda tamamlandı aslında. Hem iki partiden genel başkan yardımcısı Mehmet Özaseki ve Sadir Durmaz büyük oranda çalışmaları tamamladı. AK Parti zaten 74 belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanmayan iller arasında Muğla, Aydın, Adana, Mersin, Osmaniye ve Manisa kaldı. Buralarda işbirliği yapılmasına kesin gözüyle bakılan iller. İstanbul'u bir kenara koyarsak zaten daha önce MHP İzmir, İstanbul, Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adaylarını, AK Parti'nin adaylarını destekleyeceğini ifade etmişti. Bu 6 ilde de ilk değerlendirmeler AK Parti'de yapılan toplantılarda bu illerin daha önce Cumhurbaşkanı'nın da açıkladığı doğrultuda jest olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılabileceği yönünde, ama nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılacak görüşmede verileceğini ifade edelim. Bu doğrultuda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Denizli ve Erzurum adaylarını geri çekmesi söz konusu. Bunlara yenilerinin eklenmesi yine beklenti dahilinde. Yine iki isim arasında yapılacak görüşmede bunun netleşeceğini ifade edelim. Cumhur İttifakı kanadında aslında çözüm ve işbirliğinin yapılacağı iller netleşmiş durumda. Bunlara yeni ilçelerin eklenmesi söz konusu. Birazcık daha üzerinde konuşulması gereken belki Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler. Hı hı. Orada çünkü zaman zaman görüş ayrılıkları olduğu ifade ediliyordu. Bu kurmaylar arasındaki görüşmeler, teknik düzeydeki çalışmalar orada da büyük oranda tamamlandı, ama nerede ve nasıl işbirliği yapılacağı konusu Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinden sonra netleşecek. Kulislere yansıyan bilgiler, Meral Akşener'in Ankara başta olmak üzere bir büyük şehirde İYİ Parti'nin adayının desteklenmesi, İYİ Parti'nin adayının gösterilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı etrafında bir işbirliğinin söz konusu olması, bu doğrultuda nasıl bir adım atılacak? Bu hafta içerisinde netleşmesi muhtemel konular arasında İstanbul, Ankara gibi yerleri Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak yapacağı partiler henüz adaylarına ilişkin açıklama yapmadılar. Biraz orada gözler, beklenti o yönde, kimi aday göstereceklerine ilişkin. Dediğimiz gibi AK Parti'de yalnızca İstanbul adayı, bunu da bir aksilik olmaması halinde, son dakikada bir değişiklik olmaması halinde Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın aday gösterilmesi bekleniyor. Bu hafta içerisinde bu sorulara büyük oranda cevap bulacağız, özellikle muhalefet kanadında. Bir yandan da tabii Kılıçdaroğlu'nun Akşener'le yapacağı görüşme öncesi hem görüştüğü bazı isimler var kamuoyuna yansıyan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu isimlerden bir tanesi. Bir yandan da adaylarla ilgili görüşmeleri olması bekleniyor. Mansur Yavaş bu konuda Ankara'da öne çıkan isim, onunla bir görüşme yapması da söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener bir görüşme yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun da Mansur Yavaş'la bir araya gelmesi ve onun adaylığına ilişkin belki durumu netleştirmesi bekleniyor, özellikle Akşener'le yapacağı görüşme öncesinde. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde adı geçen başka isimler de söz konusu. Kendi adaylıklarını parti içerisinden bazı genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri, bazı milletvekilleri buna yönelik bazı adımlar atıyorlar büyük şehirler konusunda. Hem kendi içinde partilerin toplantıları, hem yapacakları ittifak görüşmeleriyle yerel seçim konusunda artık bu hafta içerisinde büyük oranda partilerin adaylarına ilişkin durumun netleştiğini görürüz. Yarın da AK Parti'de hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu hem Merkez Yürütme Kurulu toplantıları var. O görüşmeler önemli. O görüşmeler öncesinde ya da sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok vakit kaybetmeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelmesini bekliyoruz. Kendisi de Cuma günü bu hafta içerisinde işaret etmişti.
Peki şimdi o olası görüşme için hem sizin işaret ettiğiniz, altını çizdiğiniz 6 il, hem bir de eğer Binali Yıldırım İstanbul Belediye Başkanı adayı olursa meclis başkanı başkanlığı konusu konuşulacak deniyor. O konuda bilgiler var mı elinizde?
Tabii şimdi Binali Yıldırım'ın adayı olması halinde meclis başkanlığı koltuğu boşa çıkacak. Bu yönde bir takvim işleyecek. Bizim yine edindiğimiz bilgiler, bütçe görüşmeleri sonrasında Binali Yıldırım'ın isminin açıklanmasıyla birlikte Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı görevini bırakması yönünde. Ama tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı bir seçim takvimi var. Aslında o seçim takviminde belirlenecek tarihe kadar bu görevi yürütmesinde hukuki olarak herhangi bir engel yok. Ama hem AK Parti'den yansıyan bilgiler, hem Binali Yıldırım'ın etrafından yansıyan bilgiler, bu durumun gerçekleşmesi halinde Yıldırım'ın vakit kaybetmeden adaylık için çalışmalara başlayacağı yönünde. Bu konuda zaten Yıldırım da son olarak Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmıştı. Burada bu konuyu dile getirdi. AK Parti'nin içerisinden bazı isimlerin meclis başkanlığı için adı geçiyor. Bunların arasında meclis başkan vekili Mustafa Şentop ve grup başkanı Naci Bostancı gibi isimler telaffuz ediliyor. Ama tabii ki bu AK Parti'nin ilgili kurullarında yapılacak olan değerlendirmeden sonra netleşecek. Binali Yıldırım'ın olası adaylığı halinde yaşanacak süreç 10 günlük bir süre içerisinde mecliste takvim doğrultusunda bu seçimlerin yapılması. Tabii ki kuşkusuz adayın netleşmesinden sonra MHP ile bir görüşme bu anlamda olabilir. Muhalefette kendi adayını belirleyecektir. Yine tıpkı 24 Haziran sonrası meclis başkanlığı seçimi gibi bir süreç bizleri bekliyor. Birazcık daha adayların dediğimiz gibi hem AK Parti'nin kendi içinde yapacağı değerlendirmeden sonra ortaya çıkacağını ifade edelim. Tabii ki diğer partilerle, muhalefette bulunan ikinci, üçüncü partilerle de görüşmeler olacak bu süreçte. Ama AK Parti ve MHP'nin birlikte yine bu doğrultuda Cumhur İttifakı kapsamında bu seçimde de hareket etmesi söz konusu olacak. AK Parti'nin belirleyeceği adayın tabii bir aksilik olmazsa meclis başkanı olarak seçilmesi kuvvetle muhtemel, ama adaya ilişkin öne çıkan iki isim, biri Mustafa Şentop, biri grup başkanı Naci Bostancı, ama tabii ki farklı sürpriz bazı isimler de gündeme gelebilir. Bu değerlendirmeyi Cumhurbaşkanı kendi kurmaylarıyla yapacaktır. O kısım birazcık daha bütçe görüşmelerinden, özellikle Binali Yıldırım'ın adaylığının kesinleşmesinden sonra kendisinin bu görevi bırakmasıyla birlikte başlayacak bir süreç.
Şimdi bugün Abdülkadir Selvi Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde bu yerel seçimle ilgili kulisleri de paylaşmış. Diyor ki Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Orada aday olacağının da işaretini vermiş. Kılıçdaroğlu da kendisini tebrik etmiş. Ekrem Bey seçimi kazanacak da demiş. Şimdi İstanbul için CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun ismi aslında ön plana çıkıyor. Dediğiniz gibi pek çok kişi de çalışmalara da başladı milletvekillerinden. Gürsel Tekin örneğin aday adaylığını açıkladı. Çalışmalarına devam ediyor. Bir de o açıdan değerlendirirsek Ekrem İmamoğlu ismini nasıl değerlendirirsiniz? Ne gibi bilgiler var elinizde?
En başından beri aslında Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde durduğu, yani yerel seçim çalışmaları itibariyle gündeme gelmişti. Açıkçası sonradan bizim tabii kendisini tanıdığımız bir isim, ama biraz İstanbul'daki arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda, değerlendirmelerde aslında Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu ilçe itibariyle çok sevildiği, çok başarılı bir belediye başkanı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor İstanbul için. Ama tabii ki kamuoyu açısından bakıldığı zaman çok İstanbul dışındakilerin bildiği bir isim diyemeyiz. Birazcık daha İstanbul'la sınırlı kalan bir isim. Yani bir yanda olası Binali Yıldırım'ın adaylığını göz önünde bulundurursak, hem öncesinde yaptığı görevler ve çalıştığı başbakanlık, meclis başkanlığı gibi makamlar göz önünde bulundurursa birazcık daha tanınırlığı ön planda. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi açısından öncelikli olarak genel başkanın takdir ettiği bir isim olarak gözümüze çarpıyor. Ama parti içinden, parti meclisi ve ilgili bazı kurullardan aslında birazcık daha belki toplumda tanınır, ön planda olan bir adayın gösterilmesi daha doğru olabileceği yorumları da yapılıyor. Ama bu görüşmeden anladığımız kadarıyla Abdülkadir Selvi'nin de yazdığı şekliyle Kılıçdaroğlu Ekrem Bey seçimi kazanacak gibi bir orada ifade kullanmış. O açıdan bakıldığında da aslında sanki adaylığı kesin gibi anlıyoruz. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde birazcık daha bu değerlendirmelerle isimlerin zaman zaman değiştiğini biliyoruz parti kurullarında. Ama Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda belki kararını vermiş gibi görünüyor. Parti kurulundan da son dakikada bir değişiklik olmazsa Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı olacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi birazcık tabii yerel seçim İstanbul'dakilerin vereceği bir karar ama nasıl bir sonuç olur, nasıl bir başarı elde eder birazcık soru işareti kısmı da var.
Evet. Şimdi bir de İzmir konusu var. İzmir'de AK Parti Nihat Zeybekçi'yi aday gösterdi ama CHP'nin adayı belli değil. Orada isimler var mı? Konuşulan, dile getirilen?
AK Parti'nin adayından sonra aslında Cumhuriyet Halk Partisi tabii İzmir olduğu için birazcık kesin gözüyle bakılan yerlerden bir tanesi. O yüzden sanıyorum kendisi adaylığını açıklayan isimler çok, yani o göreve talip olan isimler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden sıkça ortaya çıkıyor. Henüz aslında öne çıkan bir isim, dillendirilen bir isim yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Birazcık daha diğer illere, büyük şehirlere yönelmiş durumda CHP. Dediğimiz gibi hani İzmir birazcık daha kazanılmasına kesin gözüyle bakılan illerin başında geliyor. Ben orayla ilgili de sürpriz bir aday olacağını aslında düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Belki öne çıkan bazı isimler, dillendirilen isimler var ama onların dışında bir ismin CHP tarafından gösterilmesi yine İzmir'de tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi belki İzmir'de tanınan ama toplum tarafından çok da bilinmeyen bir ismin olacağı düşüncesindeyim. İstanbul'da da öyle bir yol izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de de benzer, yani herkesin bildiği, tanıdığı bir isim değil. Daha çok İzmir'le alakalı, İzmir'le özdeşleşmiş bir ismin belki CHP tarafından burada belki birazcık daha genç bir ismin gösterilmesi durumu ortaya çıkabilir İzmir konusunda. Ama İzmir'i birazcık daha geri planda, yani öncelikleri arasında olmadığını birazcık daha gözlemliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi daha çok Ankara başta olmak üzere birazcık daha büyük şehirlerle alakalı, diğer büyük şehirlerle alakalı şu anda çalışmalar yürütüyor.
Peki, şimdi biz yerel seçim gündemine aslında odaklanmışken Avrupa'da Fransa merkezli protesto gösterileri de var. Hafta sonu da vardı. Oradan bilgiler var mı elinizde?
Orada aslında herkesin takip ettiği şekliyle akaryakıt zamlarına protesto gösterileriyle başladı. Şu anda iş çok başka bir boyuta gelmiş durumda. Birazcık daha sosyal demokrat kesimin, daha o akaryakıt zamlarına tepki gösteren kesimin protesto gösterileriyle başladı. Ama artık sağ kesimin de, sağ diyebileceğimiz kesimin de protesto gösterilerine katıldığı ve işin birazcık daha yönetime, Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik bir hal aldığı görünüyor. O akaryakıt zamları ve diğer bazı zamların geri çekilmesi durumu söz konusu olmuştu. Ama bu protestoları çok beklenilen düzeye getirmedi. Aynı yoğunlukta devam ediyor. Hafta sonu da çok şiddetli protestolar yaşandı. Bugün bir görüşme var. Macron işçi, işveren, senato, ulusal meclis temsilcileriyle bir araya gelecek. Tabii ki o çok önemli bir görüşme. Bizim biraz edindiğimiz bilgiler, anladığımız kadarıyla aslında Macron ne yaparsa yapsın o protesto edenlerin beklentisi Macron'un görevi bırakması ve gitmesi yönünde. Açıkçası bu yönde bir adım beklemiyorum kısa vadede. Bugünkü görüşmeden o yüzden nasıl bir sonuç çıkacak, birazcık o beklentileri Macron karşılayabilecek mi? Bir geri adım zaten atıldı. Bunun birkaç adım daha eklenmesi söz konusu. Bunu biraz bekliyorum kişisel olarak. Birazcık daha protestocuların taleplerine olumlu anlamda cevap verilmesi söz konusu. Macron'un belki yeni bir takım paketler ya da o protestoculara yönelik beklentilerin karşılanmasına yönelik yeni bir takım açıklamalar gelebilir Fransa hükümeti kanadından. Ama önümüzdeki süreçte bu protesto gösterilerinin yine zaman zaman aralıklarla devam edeceğini görüyoruz. Çünkü olay artık akaryakıt zammı ve o zamlardan bambaşka bir boyuta taşındı.
Peki, evet, gündem maddeleri böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomiyi konuşacağız. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyo konuğumuz. Ekonomideki gelişmeleri kendisine soracağız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz. Yeni haftaya başlarken ekonomi ile ilgili veriler de gelmeye başlayacak. Biraz önce gündemi aktaran muhabir arkadaşımız İbrahim Coşkun bugün büyüme rakamlarının açıklanacağını söyledi. Evet. Neler söylersiniz? Nasıl bir sonuç gelir?
Son bir haftadır büyüme ile ilgili ekonomistlerin ulusal düzeyde çeşitli anket çalışmalarının sonuçlarını açıklıyorlar. Beklentiler şu yönde: üçüncü çeyrekte ilk iki çeyreğin tam tersine bir azalma görüleceğini, bir ekonomiste göre 0.4, birisine de 3.6 arasında bir rakam değişeceğini söyleniyor. Fakat genel olarak Bloomberg'de falan yapılan çalışmalarda 2.1 oranında, benim tahminim ise 2.6 veya 2.5'un üzerinde bir beklentim var büyüme rakamlarının. Bunun en büyük nedeni özellikle Türk parasının son 1.5 ay içerisinde dolar karşısında ve euro karşısında değer kaybetmesi. Her biri biraz telafi edildi ama artı bir de dışarıdaki özellikle emtia borsalarında meydana gelen değişiklikler ve üçüncüsü de artık standartlaştı jeopolitik gelişmelerden dolayı kısa vadeli adımların atılması sonucu Türkiye'de maalesef bir yavaşlama oldu. Dolardaki bir ani bir çıkış, daha sonra da işte 108 liraya kadar bir artıştan sonra 5.30 liraya kadar bir düşme oldu. Bu beklentiler çerçevesinde büyüme rakamları da bundan tabii dolar üzerinden hesaplandığından yine demin dediğim gibi %2.5'la %2.6 civarında bir büyüme rakamı bekliyoruz. Halbuki senenin ilk çeyreğine baktığımız zaman 7.3'tü, ikinci çeyrekte de 5.2'ydi. Gayet güzel rakamlardı. Hatta o ilk çeyrekte de şöyle demiştik: dünyada bir numara, artık Çin'den de daha ileri gitti demiştik ama daha sonra tabii uluslararası düzeyde özellikle emtia ve akaryakıt fiyatlarında, yani enerji fiyatlarında meydana gelen değişmeler, bir de Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşlarının başlangıcı olarak nitelendirilen gelişmeler, Türk lirasını ve diğer gelişmekte olan ülkeleri de olduğu gibi Türkiye'yi de çok etkiledi. Özellikle Türkiye ile Güney Afrika en fazla etkilenen ülkeler. Bugünkü rakamlara baktığımız zaman bu sonuçların yine devam ettiğini görüyoruz. Sadece olumlu bir gelişme, özellikle son 15 gün içerisinde Türkiye'de 380 milyar dolar civarında ayı piyasası dediğimiz, yani yatırımların, Türkiye'ye doğrudan doğru yatırımların arttığını görüyoruz. Ayrıca turizm gelirlerinde bir artış var. Buna mukabil maalesef otomotiv sektöründe baz dediğimiz geçen yılın aynı ayındaki değişmelere göre %40.3'lere olan bir düşme varken, genelde yine de %17'ler civarında yıllık rakam olarak bir artış görüyoruz. Dolayısıyla dış ticaretteki aylık bazdaki gelişmeler olumlu gelişiyor. Ama daha önceki programlarda söyledim mi bilmiyorum, ekonomide en aşağı bir yıllık vadeli bir durumları değerlendirmek lazım. Geçtiğimiz ayla yapılan karşılaştırmalar yıl içerisinde çok büyük değişiklikler değişikliklere neden olacağı için gerçek bir değerlendirme olmayabilir. Baz dediğimiz geçen senenin aynı ayındaki karşılaştırmalarda yine olumsuz olduğunu görüyoruz. Nitekim 2018 ile 2019 yılları arasında bu rakamları hem gayri safi milli hasıla bakımından hem de enflasyon ve işsizlik rakamları bakımından gördüğümüz zaman 2018'in Haziran ayından itibaren aradaki farkın giderek büyüdüğünü görüyoruz. Bunun sonucu olarak da işte enflasyon %24-25'lere yakın oldu. Şu anda %21 civarında Merkez Bankası'nın beklentisi var. Dolayısıyla hükümetin beklentinin üzerinde bir rakamlar hala uçuşa gelmekte ve Merkez Bankası'nın işte yarın Perşembe günü tekrar bir para piyasası kurulunun kararları verilecek ama özellikle onların da artık iyimserlikleri pek kalmadı. 2019 yılının Haziran ayı sonuna kadar bir aşağı doğru bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Bu pek olumlu bir şey değil. Ancak özellikle de seçimler sonunda da yurt içi piyasasında da enflasyonist bir artı tekrar görülebilir. Çünkü hükümetin seçim 30 Mart'a kadar yapacağı ya harcamaların son iki aydır gördüğümüz bütçe fazlasının tam tersi bir durum yaratacaktır. Dolayısıyla bu da sanayi sektörünü etkileyecektir. Özellikle biraz önce söylediğim eğer Ocak ayı içerisinde yine 0.25 puanlık Federal Reserve Bank'ın bir faiz artışı olursa hem doların yükselmesine neden olacak ve dolayısıyla bizim de dış alımlarımız olumsuz yönde etkileyecektir. Bu da maliyet artışlarını meydana getirebilir diye düşünüyorum.
Peki bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayına ilişkin beklenti anketi açıklayacağı bilgisini verdi arkadaşımız. Oradan nasıl bir sonuç çıkarsınız?
Şimdi bizim genel iktisatçı arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde ve benim takip ettiğim bu türlü yayınlarda gördüğümüz kadarıyla pek fazla büyük bir değişiklik olmayacak ve faiz indirimine falan gideceğini zannetmiyoruz. Çünkü onlar da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve uluslararası piyasadaki değişmeleri takip etmekle meşguller. Biz de onlardan etkilendiğimiz için zannetmiyorum. Yani ne artış ne de azalış olacağını zannetmiyorum. Para piyasası kurulu bir değişiklik yapmayacaklar. Yalnız onların yıl sonu beklentileri de enflasyonda %21.3.
Peki. Bir de Star gazetesinde bir manşet haberi var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülen'in bir açıklaması. 1 milyar dolar seviyesinde bir ihracat rakamı yakaladık diyor yıl bitmeden ve hedefe 2 kaldı başlığı atılmış. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamayı?
Bu çok güzel bir rakam. Doğru olduğuna eminim. Yalnız tabii sizler de biliyorsunuz özellikle lokomotif sektör olan oto ihracatında bir daralma oldu. Geçen seneyle karşılaştırdığımız için eğer bu azalış olmasaydı ben zannediyorum daha Kasım'ın başlarında 170 milyar doların üzerinde bir rakam olarak karşımıza çıkabilirdi. Ama maalesef bu oto sektöründeki olumsuz gelişmeler sadece özellikle de turizm sektöründen gelen katkılardan dolayı izole edildi ama zannediyorum yine 160 milyar doların üzerinde bir çıkıntı olacak. Yani bekliyoruz onu. Onun altında da zannetmiyorum bir olacağını, bir rakam düşeceğini zannetmiyorum.
Peki, güzel.
Ama orada en büyük etki özellikle Avrupa piyasasında Draghi'nin yaptıkları konuşmalardan da anladığımız kadarıyla tekrar Avrupa'nın resesyona girme ihtimali 2019 yılının ilk ayı 6 ayında var ve kendisine de çok ciddi bu konuda eleştiriler var. Süre geldiğin tedbirlerin pek anlamlı olarak sonuç vermediği yönünde eleştiriler var kendisine.
Evet,
bu da bizi olumsuz yönde etkileyebilir.
Evet, nitekim işte sokaklara da yansıyor.
Evet, evet. Başta Fransa, Belçika da yansıyor. Bunlar güzel haberler değil tabii. Biliyorsunuz bir olay çıktığı zaman bir görüntüsel neden vardır. O işte burada benzin fiyatlarına veya enerji fiyatlarına deniliyor ama onun altında yatılan esas nedenleri araştırmak lazım. Ve dikkat ederseniz hiçbir ülkede olmadığı halde Macron Venezuela'dan döner dönmez ilk önce 6 aylık vazgeçildiğini söyledi. Daha sonra da ilgili bakanın açıklamasıyla tamamen kaldırıldığını söyledi. Bu Tabii dış basında ve bizim basınımızda şey olarak yüzeysel nedenlerle görülüyor ama aslında ekonomide Fransa'da bir ekonomik çöküntü var. Fransa'nın ekonomisine baktığımız zaman sanayi sektörü var ama en fazla 27 Avrupa Bilgi Birliği ülkesi arasında tarım sektörü bakımından Hollanda ile yarışacak derecede bir gelişme vardı. Burada da olumsuz yönde darbeler başlayınca enerji fiyatlarından meydana gelen olumsuz gelişmelerde yine Fransa ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Ve bunun yansımalarını göreceğiz. Tek sağlam ülke şu anda Almanya.
Evet, enteresan. Evet, şimdi Dünya Gazetesi'nin manşet haberi bugün The Economist dergisinin 2019 beklentileri ile ilgili analizleri var.
Evet.
O taşınmış manşeti. Birkaç gündür aslında Dünya Gazetesi bu konuyu, bu analizleri işliyor. Diyor ki haberin ayrıntısı 2018 yatırımcı için zor bir yıldı ama 2019 ile ilgili de pek olumlu beklentiler yok diyor. Ticaret savaşlarına, faiz artışlarına, yavaşlamaya, borçlara ve bunların yarattığı kaygılara değiniyor dergi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi biraz önce arz etmeye çalıştım. Kaba olarak ama söylediğim gibi Avrupa'da bir resesyona doğru gidiş var. Bu da bizim ihracatımızı %52 oranında oraya ihraç yapıyoruz. Olumsuz yönde etkileyecektir. Bir de uluslararası düzeyde artılar da var, eksiler de var. Artılar dış ticaret savaşlarında Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin ben anlaşma yoluna gittiklerini zannediyorum. Özellikle Amerika'da üretilen arabaların Çin'de satılmaları halinde konulan %25'lik gümrük vergisi ortadan kaldırılacak. Dolayısıyla bu olumlu yönde bir gelişme var. Sağlanacaklar çünkü olumsuz gelişme sadece Çin'i değil Amerika'yı ve bütün dünya ülkelerinde özellikle de gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. Bu olumlu gelişme. Fakat gözden kaçan iki nokta var. Bunlardan bir tanesi hala daha dünya petrol ihracatı üretiminin %40'ını etkileyen OPEC ülkeleri ve onun dışında Rusya'nın petrol ve akaryakıt ürünleri üzerindeki tepkileri tam olarak açığa çıkmadı. İşte 800 milyar varil falan indirilecektir falan deniliyor ama özellikle 75 dolara kadar çıkan petrol varilinin tekrar 50 dolarlara doğru inmesi bunları tedirgin etti. Çünkü başta Rusya olmak üzere en büyük gelir kaynakları. Bu gelir kaynaklarından da vazgeçmek istemiyorlar. Alternatif bir de enerji politikası ortaya çıkmadı. Bunun yanı sıra bir de biraz önce bahsettiğim yine beklenti 2019'un ilk 6 ayında uluslararası düzeyde bir resesyon yani durgunluk olacağı söyleniliyor. Bu nasıl aşılır bilemiyorum. Bir de üçüncü olarak da yüzer gezer para dediğimiz gelişmekte olan ülkelere yönelik doğrudan doğru yatırımlarda da bir azalma var. Bu çok açık bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Evet.
Yani gazetenin yazdığı şeyler doğru. İlk 6 ayda biraz dünya ve Türkiye sıkıntı çekecek.
Evet ama bir yandan da dünyanın turizm ve perakendeden kazanacağını söylüyor gazete.
Şimdi tabii özellikle eskilerin tabiriyle iyaşe ve ibadete giderleri dediğimiz giderler yani normal günlük harcama ihtiyaçları karşılayacak harcamalarda zaten düşüş olmaz. Biz bütün dünyada bugünkü komünist diye adlandırılan ülkelerde bile başta Çin olmak üzere Rusya olmak üzere oralarda tüketim ekonomisi o kadar yaygın ki sizin dediğiniz günlük harcamalarda artış devam edecektir. Turizmde Türkiye'de de büyük bir canlılık var. Hatta bakın şu anda gazetelere bakacak olursanız veya ilgililerin yaptıkları açıklamalarda mesela yılbaşı dolayısıyla bütün otellerin Türkiye'de %80 dolu şu anda karşılandığını söylüyor. Yani millet tüketimden vazgeçmiyor. Eğlenceden vazgeçmiyor. Hem şikayet ediyoruz hem de lüks alımlarımızdan vazgeçilmiyor.
Evet bakalım nasıl bir yıl olacak önümüzdeki
hayırlısı
yıl.
Hayırlısı olsun efendim memleketimiz
İnşallah
için.
İnşallah hepimiz için iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz
ben teşekkür
programımıza
efendim.
Katıldığınız için. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Burası kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Bilgisayarda harcadığınız zaman göreli olarak artıyorsa, yanlış olduğunu bildiğiniz halde kendinizi durduramıyorsanız, ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgisayar kullanımı nedeniyle ihmal ediyorsanız, bilgisayar kullanmadığınızda depresif oluyor, boşluk hissi yaşıyor, huzursuz ve sinirli oluyorsanız, bilgisayar kullanırken kontrolünüzü kaybettiğiniz anlar oluyorsa, bağımlı olduğunuz söylenebilir. Bağımlılıklarınızı bilimsel tıbbi tedaviyle aşabilirsiniz. Hayat değerlidir.
hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle. Ankara parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 13, İzmir çok bulutlu 16, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 4, Amsterdam yağmurlu 8, Atina çok bulutlu 18, Bağdat parçalı bulutlu 18, Berlin yağmurlu 6, Paris çok bulutlu 10, Roma az bulutlu 17, Saraybosna karla karışık yağmurlu 5, Kiev hafif kar yağışlı 2, Londra çok bulutlu 9, Moskova çok bulutlu 0, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Madrid az bulutlu 16, Mekke az bulutlu 29, New York çok bulutlu 3 ve Viyana yağmurlu 6 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Evet, bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda. Ama İlhan Atasoy'a bu kez Berlin'den haberleri sormayacağız. Kendisi Fransa'da olan protesto gösterilerini takip etti. Onunla ilgili gelişmeleri soracağız. İlhan Atasoy, merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
Günaydın, teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz. Bize neler aktaracaksınız?
Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana tansiyon çok yüksekti. Sarı yelekliler olarak adlandırılan hareket, hükümetin akaryakıttaki vergi artışına yönelik tepkileri dolayısıyla 17 Kasım'dan bu yana gösteri yapıyorlardı. İşte cumartesi günde o gösterilerin dördüncüsü gerçekleşti. Başkent Paris'te çok büyük bir katılım vardı. Sabah saatlerinden itibaren sarı yelekliler özellikle gösterilerin ana merkezi konumundaki Zafer Tepe Anıtı'nın bulunduğu caddelerin alanlarında toplanmaya başladı. Özellikle Şanzelize Caddesi, başkent Paris'in en önemli alışveriş caddesi, çok sayıda ünlü markaların, mağazalarının bulunduğu bir cadde. İşte göstericiler cumartesi günü orada toplandılar ve öğleden itibaren de işte o birkaç haftadır Fransa'da gördüğümüz polisle göstericiler arasındaki şiddet olayları yaşanmaya başladı. Aslında polisin dikkat çekici bir taktiği vardı. Zafer Tepe Anıtı'yla Cumhurbaşkanlığı Sarayı arasında, aslında Şanzelize Caddesi ve bu cadde arasında göstericileri tutmaya çalıştı. Ara sokakları kapattı. Zaman zaman Zafer Tepe çevresinde bir yığılma oluyordu. O yığılmayı biber gazı kullanarak dağıttı. Göstericiler oradan kaçtı. Cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yönlendi. Tekrar oradan bir baskı oldu. Birkaç kez Cumhurbaşkanlığı sarayına girmek istediler. Dolayısıyla gün boyu aslında göstericilerle polis arasında bu karşılıklı taktik savaşı sürdükten sonra öğleden sonra saat yerel saatte 16-17 gibi artık iş çığırından çıktı. Göstericiler ara sokaklara girdi. Çok sayıda araç yandı, mağazalar yağmalandı ve bildiğimiz 1 Aralık'taki gösterilerin, olayların, görüntülerin benzerleri cumartesi günü bir kez daha yaşandı. Bilançoda açıklandı resmi olarak. 8.000 polis görev yapmıştı başkent Paris'te. Ülke genelinde de 89.000 polis görev yaptı. Zırhlı araçlar 2005 yılından sonra ilk defa Paris sokaklarında görüldü. Ve 136.000 kişi katıldı ülke genelindeki gösterilerde. Ve bu gösteriler sonrasında polisin dediğiniz gibi zaman zaman çok sert müdahalesi oldu. Ve o müdahaleler sonrasında ise 1700'den fazla kişi 8 Aralık'taki cumartesi günkü gösterilerde gözaltına alındı. 118 yaralı da vardı söz konusu olaylarda. Tabii ki o cumartesi günkü olaylar gece yarılarına kadar devam etti. Göstericiler zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na, Elize Sarayı'na yürümek istediler, geçmek istediler. Ancak polis birkaç defa o barikatları aşan göstericileri artık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 50-100 metre kala durdurdu ve o geçişe izin vermedi. Tabii ki yeni güne, bu haftaya başladığımızda ise gözler Cumhurbaşkanı Macron'da olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Macron biliyorsunuz hükümet iki geri adım atmıştı bu akaryakıt zammının vergi artışı ile ilgili. Önce ilk 6 ayda uygulanmayacağı yönünde karar almıştı. Sonra 2019 yılı için bu zammın uygulanmayacağına karar verdi. Ancak bunların hiçbiri sarı yeleklileri memnun etmedi ve Cumhurbaşkanı Macron'dan bu taleplerinin, ki bu talepler 42 maddeden oluşuyor, bu taleplerinin dikkate alınmasını istemişlerdi. Cumhurbaşkanının kendilerini kabul etmesini, dinlemesini istemişlerdi. İşte o kabul, o dinleme bugün gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Macron saat 10'da sendikaların ve işçi temsilcilerinin heyetleriyle görüşecek. Görüşmede 5 işçi, 5 memur sendikası yer alacak. Tabii ki Cumhurbaşkanı Macron önce sendikaların önerilerini, taleplerini dinleyecek. Siyasi olarak, yerel anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda ne tür adımlar atılabilecek, ne tür talepler var? Bunları Cumhurbaşkanı Macron bizzat sendika temsilcilerinden dinlemiş olacak. Tabii ki o kritik görüşmeye hem meclis başkanı hem de senato başkanı da katılacak. Akşam saatlerinde ise saat yerel saatte 20 gibi Cumhurbaşkanı Macron'un canlı yayında konuşacağı belirtildi ki biz Perşembe Cuma günden beri bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını yayınlarımızda söylüyorduk. İşte bu akşam saat 20'de yerel saatte Cumhurbaşkanı Macron belki de bu görüşmesinden sonra atılacak adımları bizzat Fransa kamuoyuna açıklamış olacak. Tabii ki hükümetin ard ardına gelen bu geri adımlarından sonra daha fazla adım bekliyor sarı yelekler. Hükümet de bunun farkında, özellikle 1 Aralık'taki olaylardan sonra hükümet olayların ciddiyetini, nereye kadar gidebileceğini daha fazla fark etmeye başladı. Çünkü gösteriler sadece sarı yeleklerin katılımıyla gerçekleşmiyordu. Ambulans çalışanları, sağlık çalışanları, öğrenciler, herkes sokaklardaydı, herkes gösteri yapıyordu. Dolayısıyla da hükümet o olayların farkında ve bugün itibariyle o açıklanacak kararlarda önümüzdeki süreçte özellikle sarı yeleklerin, ki cumartesi günü 15 Aralık'ta daha önceden açıklandığı şekilde bir gösteriye yeniden olabilir, 5. büyük gösteri olabilir. Ancak bugünkü görüşme, Cumhurbaşkanı Macron'un bugün yapacağı açıklamalar çok önemli olacak. Hatta Maliye Bakanı'nın dikkat çekici bir ifadesi vardı aslında. Demişti ki sarı yelekler ekonomi için bir felaket demişti. Dolayısıyla var olan şu ana kadar 1 milyar avroluk kayıplar ekonomide tespit edilen. Dolayısıyla aslında hem siyasi hem de toplumsal hem de ekonomik anlamda bu gösteriler Fransa hükümetini zorluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Macron da aslında 3. geri adım bile diyebiliriz. Önce 6 ay askıya alınma, sonra 2019 yılı için kaldırıldı ve bir kez daha sarı yeleklerin görüşme taleplerini de kabul ettiğine göre dolayısıyla 3. kez aslında geri adım attı diyebiliriz Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ve hükümet. Toparlayacak olursam Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden olaylarda tansiyon hala yüksek ve bugün o tansiyonun düşüp düşmeyeceği ya da nasıl seyredeceği Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına bağlı Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, iyi sabahlar.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. İç ve dış gelişmelerini konuşacağız sizinle. Biraz önce muhabirimiz İlhan Atasoy, Fransa'da, Paris'te yaşanan son gelişmeleri aktardı. Orada durumun hala hareketli olduğunu söyledi son söz olarak. Bugün Cumhurbaşkanı Macron'un sendika ve işçi temsilcileriyle görüşeceğini söyledi. Çünkü cumartesi günü büyük protesto gösterileri vardı. Bugün neler olacak? Ortalık yatışacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Nasıl değerlendireceksiniz Avrupa'da durumu?
Valla bu sarı yelekler hareketinin birkaç önemli özelliği var. Bir defa bu özellikler bir defa şeye ne derler? Olayın nereye akacağına dair karakteriyle ilgili bir fikir veriyor. Onlardan birisi politik kimliksiz bir toplumsal infialden bahsediyoruz. Yani genellikle Fransa taşrasında yer alan, gelir düzeyi düşük, bir kısmı çiftçilikle, tarımla irtibatlı ve bu küreselleşme sürecinden, Fransa'nın ürettiği iktisadi zenginlikten yeterli düzeyde pay alamamış, iş güç sahibi olamamış ya da olduysa da yeterli düzeyde geliri olmayan bir kitle. Şimdi bu kitle getirilen yeni vergileri kendilerine karşı yeni bir saldırı olarak aldı. Ve büyük bir infialle karşı karşıya artık Fransa. Ve gittikçe her ne kadar politik bir gerekçeye dayanmasa bile ister istemez iş politik bir boyut kazanacaktır. Yani politik boyut kazanacak. Bizzat iktidarı hedef alan bir şey. İtiraz. Şimdi bu itirazın diğer tarafı özellikle vandallığa ve şiddetin her türüne açılmış bir kapıya da sahip olması. Yani sivil demokratik protesto hakkını çok aşan tepkilerle karşımızda. Dolayısıyla da bu aynı zamanda nereye bu tip toplumsal o şiddet olaylarının nereye varacağı ve nereye kadar sürebileceği baştan çok fazla öngörülemez. Hı hı. Yani o enerjinin diriliğini, gücünü kavramak da yetmez. Çünkü niye? Bu tip enerji, protesto enerjileri, bu tip şiddet eğilimleri bir saatten sonra bir sürü faktörün sahaya girmesiyle, hı hı, şekil değiştirebilir. Hatırlayalım Türkiye'deki gezi olayları falan. Dikkat alındığında önceki 3-5 gün, bir hafta çok masum olaylardı, değil mi? Sonra çok farklı merkezler, unsurlar devreye girdi ve bir anda bambaşka bir mahiyet kazandı. Oysa gezi olayları için sokağa çıkanların önemli bir kısmı masum sebeplerle çıkmışlardı. Burada da çünkü ilk defa bu gezide olan bir şey değil. Bu tip toplumsal olayların niteliğinde, mahiyetinde böyle bir şey var. Burada da Fransa'da da benzer bir gelişme söz konusu olabilir. Şimdi burada asıl kritik şey, soru şu. Buraya kadar mı bu eylemler? Şimdi göründüğü kadarıyla demin dediğim sebeplerle ve aktüel sebeplerle öyle anlaşılıyor ki buraya kadar değil. Yani ne söylemek istiyorum? İşte vergi gerekçesiyle ayağa kalkılmıştı yeni vergilerin konulması. Bu vergileri hükümet Macron geri aldı, değil mi? Normalde söz konusu olan vergi ise geri alınmışsa sarı yeleklerin sakinleşmesi gerekiyor. Oysa sakinleşmek yerine daha şiddetli bir tepki devrede. Yani cumartesi günkü Fransa'yı düşünün. On binlerce polis, asker Fransa'nın şehirlerinde sokak başlarını tutmuş, daha ciddi bir kalkışmayı engellemeye çalışıyorlar.
Ama bugün saat 10'daki görüşme, Cumhurbaşkanı Macron'un sendika ve işçi temsilcileriyle yapacağı görüşme sakinleştirmez mi?
Ama halen daha örgütlü yapılar, sendikalar, siyasi akımlar sahada değiller. Ya yani onlar, dolayısıyla onlarla görüşmeleri sarı yeleklerle görüşmesi anlamına gelmiyor. Hatta Türk iç basınında bugün itibariyle bugün işte sarı yeleklerle, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecek falan gibi haber var.
Evet.
Bu doğru olmadığı anlaşıldı, düzeltildi. Bugün sarı yeleklerle, onların temsilcileriyle görüşmeyecek.
Evet.
Yani dolayısıyla zaten sarı yelekler kim, ne sebeple görüşecekler? Aslında asıl karakterleri neler? Bu çok flu bir şey zaten. Demin kastettiğim o kurumsal bir yapı arz etmediği için her birinin beklentisi, talebi farklıdır yani. Dolayısıyla o ortak talepleri dillendirecek bir heyet kurmaları bile yer yer zaman zaman zor. Nitekim dün ayırdı biliyorsunuz bu sarı yeleklerin bir kısmıyla şiddete meyal unsurları daha farklı bir muameleye tabi tuttu polis. Diğerlerine karşı daha farklı bir muamele söz konusu oldu. Dolayısıyla orada sarı yeleklerde durum oldukça karışık.
Evet. Şimdi sadece Fransa'da, Paris'te değil, Belçika'da var.
Tabii Brüksel'e de sıçradı.
Hollanda'da gösterilerin olduğu haberi var.
Ya benim şahsi kanaatim bu içinde provokatif bir boyut vesaire olabilir mi? Olabilir. Bununla ilgili bir sürü spekülasyonlar var. İşte Amerika'nın özellikle Macron'un bu Avrupa ordusu filan cezalandırmak için çıkışını, arkasında Amerika bazı örtülü unsurlarının olduğuna dair iddialar var. İşte Trump'ın çıkışı bunu besliyor diyorlar. İşte görüyorsunuz vesaire. Yani dolayısıyla Fransa'nın Amerika tarafından cezalandırıldığına, Fransa'nın karıştığına dair iddialar da var. Ama bunları şeyi de bilmek, yani doğrulayabilmek, bunların üzerine konuşabilmek o kadar kolay değil. Ama böyle bir boyut varsa tek başına bu toplumsal olayları ortaya çıkarabilecek, yönetebilecek bir boyut değildir bu dış faktör. İçeride bir tepki enerjisinin birikmesi gerekir ki onu yönlendirebilsin. Şimdi Fransa içinde ciddi bir tepki enerjisinin birikmiş olduğu bu tabloda ortaya çıktı. O zaman benzer gelişmelerin gene farklı Avrupa ülkelerinde de karşımıza çıkabileceğini unutmamak gerekiyor. Muhtemelen çıkacaktır. Şimdi bunun sebeplerinden birisi de şu, onun üzerinde duralım. 80'li yılların sonu 90'lı yılların başında en çok vurgu yaptığımız bu küreselleşme, yeni liberal sağ politikalar vesaire sonucunda gelişmekte olan ülkelerin de zenginleşeceği, refaha kavuşacağı, gelir dağılımı adaletinin tesis edileceğine dair bir ütopya vardı. Ütopyanın arkasından bugün görüyoruz ki küreselleşme bu arkada bıraktığımız 25 yılda iki gerçek üretti. Bir, merkez büyük gelişmiş ekonomilerle çevre ekonomiler arasındaki makası açtı. Fakirler daha fakir hale geldi. İki, merkez ülkelerin kendi sosyolojisi içindeki makas da açıldı. Yani Almanya'da da, Fransa'da da, büyük ülkeler, İngiltere'de de en diptekilerle en yukarıdakiler arasındaki makas açıldı. Gelir dağılımı adaleti daha bozuldu. Dolayısıyla gittikçe ekonomiler, söz konusu ekonomiler geliştikleri halde sınıf altı yoksulluğun arttığı ülkelerden bahsediyoruz, Avrupa'dan bahsederken. Bir miktar göç sorununun vesaire de bunu tetiklediği söylenebilir, eyvallah. Fakat esas itibariyle 30 yıl önce, 25 yıl önce olmayan bir sorunla artık Avrupa ülkeleri karşı karşıyalar.
Aşağıda, niye bu hale geldi?
Aşağıda farklı etnik, dini vesaire farklılıklarına sahip, yeteri kadar o ülkede entegre edilemeyen, zaten durumdan hoşnutsuz bir kitleye şimdi Fransa'da, Fransa taşrasında bu süreçten zarar görmüş. Yeteri kadar iktisadi durumunu düzeltememiş, hatta kötüye gitmiş. Gelir dağılımı adaletsizliğinin şeyine uğrayan, hışmına uğrayan, kadrine uğrayan bir kitle de var artık. Dolayısıyla iki enerji her ne kadar bugüne kadar Paris'te özellikle Mağrip kökenli, Kuzey Afrika kökenli gruplar sahaya çıkmamış olsalar bile, sağduyu çağrısı yapıyorlar olsalar bile, onların da zaman zaman bu durumlarına dönük ne büyük tepkiler gösterdiklerini Paris banliyodensindeki olaylarda görmüştük.
Evet. Ama şimdi mesela Avrupa Birliği'ni konuşursak hani hep konuşuluyor, tartışılıyor, yapısı belki ileride dağılabileceği hep tartışılıyor ama Avrupa Birliği'nin iki büyük ekonomisi Fransa ve Almanya, öyle olduğu söyleniyor.
Onlar istikrar içinde amiral gemisi olarak ayakta kalamazsa Avrupa nasıl ayakta kalır?
Ne olacak?
Yani onun için ben bu programda da zaman zaman diyorum ya, Avrupa'da yani bugünkü koşullarda var olan veriler üzerinden Avrupa Birliği için bir gelecek öngörebilmek o kadar kolay değil.
Neden bu hale geldi peki?
Çünkü niye zenginlik ve refah yaratmayan, özgürlük, zenginlik, refah yaratmayan hiçbir şey, bütünleşme ayakta kalamaz? Ya hatırlayalım, Avrupa Birliği'nin en büyük ideali neydi? Buydu. Barış içinde zenginliği, refahı, özgürlüğü başarmış bir Avrupa fikri. Türkiye niçin Avrupa Birliği'ne girmek istiyordu? Bu ideale, bu refaha, bu yapıya entegre olabilmek için, değil mi? Şimdi Avrupa Birliği buraya gidiyorsa Türkiye niye hangi Avrupa Birliği'ne girecek? Girip de ne yapacak? Girenler ne yaptı?
Şimdi yani mesela başımızdaki
Bulgaristan, Romanya vesaire örneklerini düşünün. Girenler ne yaptı? Ya bırakın sonra girenleri, kuranlar ne durumdalar?
Evet, şimdi hani hep aşırı milliyetçiliğin yükselişte olduğunu konuşuyoruz Avrupa'da. Bu konuyu tartışanlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyorlar. Böyle de bir sorun var. Yani ülkeler o birlikte kalmak istemiyorlar. Özellikle milliyetçilik konusunda hassas olan kişiler. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Yani şöyle bakıyorlar. Bir, refah getirecek, özgürlük getirecek, iktisadi ilerleme getirecek, getirmiyor. Diğer tarafta ne götürüyor? Milli bağımsızlıklarını götürüyor ve bağımlılık yaratıyor. Yani bir ülkenin kaderi Brüksel'deki oluşmuş troikanın iki dudağı arasına dönüyor. Özellikle küçük ülkeler için söylüyorum. O zaman o ülkelerin halkları ister istemez sorarlar, yani biz bu niye yetkilerimizi bunlara veriyoruz ve karşılığında sadece sorun alıyoruz, hiçbir şey alamıyoruz demezler mi? Derler yani. Bir de tabii açık pazar koşullarının oluşturduğu adil olmayan bir rekabetçi düzen var. Yani Bulgaristan altyapısı zaten uygun değil. Özel sorunları var vesaire. Siz bu ülkeyi pazarla bütünleştirdiğiniz zaman ancak bu Avrupa Birliği'nin pazarı olur. Ve ucuz iş gücü coğrafyası haline gelir ki geldi. Çünkü oradaki fiziki koşullar dengeyi sağlamaya müsait değil. O zaman özel bir katkıda yapamıyorsa Avrupa Birliği bu ülkeye, ki yapamıyor. Sonunda bir sürü ev ödevi veriyor. İşte tarımını şöyle düzelt, sanayini böyle düzelt, emeğin standartlarını böyle oluştur. Ama bunu yaratacak zenginliği sağlayamıyor ya da bunun sağlanmasına katkıda bulunamıyor. O zaman sadece ev ödevi veren bir Avrupa Birliği fotoğrafı doğuyor. Yani Avrupa Birliği'nin her bakımdan sıkıntısı çok büyük. Tabii son dönemde asıl büyük problem şu, bu onu konuşmak gerekiyor uzun uzun. Bu Avrupa ordusu fikri Amerikalıları çıldırtmış durumda. Yani niçin Avrupa bu ordusu kurulmak isteniyor? Artık Ruslara karşı Amerika'nın koruduğu bir Avrupa olmaktan çıkmak ve Amerika'ya karşı bağımsızlığını ilan etmek istiyor Avrupa.
Ama zaten Trump şimdi, öyle yapın demiyor muydu? Siz de biraz masraf demiyor muydu?
Trump'ın teklifi şuydu. Siz bizim NATO'muza yeterli finansman sağlamıyorsunuz. Finansman sağlayın. Elinizi de taşın altına koyun. Ayrı bir ordu kurun demiyor. Gene biz sizin güvenliğinizi sağlayalım. Bu patronaj anlamına geliyor tabii. Ama siz de gerekli fedakarlığı yapıp finansmanı sağlayın. Ya ayrı bir ordu kurun demiyor. Şimdi bunlar diyor ki madem öyle rahatsızsınız NATO'dan, o zaman biz bir ayrı ordu kuralım. Ayrı ordularımız üzerinden güvenliğimizi sağlayalım. Rusya'ya karşı tedbirlerimizi alalım. Şimdi Amerika'yı çıldırtıyor bu. Diyor ki ya nasıl bir iş bu? 50 yıldır, 60 yıldır sizin güvenliğinizi biz sağlıyoruz. Bu kadar masraf yaptık, bilmem ne yaptık. Ya bu olabilir mi? Bu mümkün bir şey mi? O zaman biz istismar etmiş oluyorsunuz diyor. Yani kavga aslında küçük değil. Çünkü bu neye dayanıyor? Aslında Avrupa'nın şeyle Rusya'yla yeni dönemde istikrarsızlık, çatışma yerine uzlaşmaya, barışa dayalı bir perspektif çıkarına. Böyle bakıyor Almanya, Fransa. Ya buna karşılık Amerika sürekli Avrupa'yla bir çatışma üretip kendine bir güvenlik rolü, Avrupa'nın Rusya'da temas noktasında bir güvenlik rolü üretiyor oradan. Yani dolayısıyla bunun ortadan kalkması Amerika'nın gereksizliğini üreteceği için büyük bir problem olarak görüyor. Tabi burada Rusya acayip doğru oynuyor oyunu. Bu kriz içerisinde Avrupa'dan yana bir pozisyon alıyor. İşte onları teşvik ediyor bilmem ne vesaire. Yani iş çok büyük anlayacağınız. Kolay kolay sadece yani bu toplumsal eylemler bilmem neler falan anlaşıldığı kadarıyla bunun küçük bir boyutu. Yani Avrupa ile Amerika arasındaki çatışma Trump'la sadece gün yüzüne çıktı. Yani açık bir adam olduğu için Trump her şeyi açıktan konuşuyor. Oysa şimdiye kadarki başkanlar bunu gizli kapaklı konuşuyorlardı. Nerede konuşmaları gerekiyorsa. Şimdi her şeyi açık açık söylüyor ve üstelik de nobran bir şekilde, yaralayıcı bir şekilde, aşağılayıcı bir şekilde söylüyor. Değil mi? Merkel'e söylediklerini düşünün. Macron'a söylediklerini düşünün. İnanılmaz laflar. Yani bunlar ufak tefek ülkeler değil. Yani Suudi Arabistan değil konuştuğun ülke. Yani dolayısıyla bu her bakımdan işbirliğini gittikçe güvensizliğe dayalı, verimsiz bir işbirliği haline dönüştürür. Ve sonunda bu ülkeler kendileri için yeni bir gelecek aramaya kalkabilirler. Bu dil, bu üslup olduğu sürece. Çünkü burada olması gereken eğer birlikte yürümek gibi bir fikir varsa bunun bir uzlaşmayla sağlıklı bir mutfakta konuşularak, tartışılarak ortak yolun bulunması en doğru yöntem. Fakat öyle bir arayışın pek olduğu söylenemez. Yani zor bir durum. Avrupa'nın durumu gerçekten zor.
Önümüzdeki süreç için neler öngörüyorsunuz? Neler olabilir?
Vallahi önümüzdeki 10-30 yıl içerisinde Avrupa Birliği muhtemelen çok başka bir yere gider. Çünkü hatırlayalım, İtalya'da söz geçiremiyorlar. Macaristan'a söz geçiremiyorlar. Yani buralar neredeyse İslam bayrağını çekmiş durumdalar. Yani bunlara yeni ülkeler eklenecek. Şeyin de amiral gemisinde oturan ülkelerin de sorunları ortada. Şimdi birlik nasıl varlığını sürdürecek o zaman, değil mi? Birisinin istikrar içinde bir abilik yapması gerekiyor. Halen daha bu ülke Almanya. Yani halen daha bu büyük sorunlar oraya sıçramamış görünüyor. Oranın da başka başka sorunları var. Takip ediyoruz, izliyoruz. Bakalım bu yeni şansölye bu işi toparlayabilecek mi? Ayrıca da Almanya'nın bugüne kadar ayakta kalmasının, bu kadar güçlü kalmasının en önemli faktörlerinden biri liderlik faktörüydü, değil mi? Merkel önemli bir liderliği yerine getirdi. Çok büyük krizleri çok ustaca manevralarla yönetti ve çözmeye çalıştı. Yani bu rolü oynamaya devam edebilecek mi Almanya yeni lideriyle? Yani bunu göreceğiz. Bunu yapamadığı zaman işler yolunda gitmeyebilir. Tabii burada halen daha en kritik konulardan birisi İngiltere'nin birlikten sağ salim kopup kopamayacağı ile ilgili konu. Orada da Theresa May çok zor durumda. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Bu şartları İngiltere kabul etmeye yanaşmıyor. Yani Avrupa Birliği'nin İngiltere'ye sunduğu kopma koşullarını kabul etmeye yanaşmıyor. Yanaşmayınca o zaman geri dönülecek, geri müzakere yapılması gerekecek. Müzakereye kapalı görünüyor Avrupa Birliği. Bir kısmı yeniden Avrupa'ya zaten ucu ucuna bir referandum olmuştu biliyorsunuz. Bir kısmı yeniden Avrupa Birliği'ne dönüş vesaire talepleriyle ortada duruyor İngiltere'de zaten. Yani dolayısıyla İngiltere'nin işi yani bu kopuş süreci muazzam derecede İngiliz siyasetini de etkiledi ve dalgalandırdı. Bakalım orada durum ne olacak? Onun neticesi de Avrupa Birliği'nin geleceğini etkileyecek.
Peki bakalım neler olacak? Gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
ben programımıza katıldığınız yayınları için. Yaptılar.
Sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.